Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan, bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatü selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Aban 1399, Hicri Kameri 24 Rebiülevvel 1442 ve miladi takvimle 10 Kasım 2020 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve arkadaşım Mehtap Amene ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Barış ve Kalkınma İçin Dünya Bilim Günü ve İnsan Hakları Çelişkiler Kıskacında isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zarif Pakistan ziyareti hedefini açıkladı. Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor. Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi, yerine Lütfü Elvan atandı. Dünya Sağlık Örgütü yeni korona aşısı ile ilgili açıklamada bulundu. Beşar Esad, terörizm ve yaptırımın mültecilerin geri dönüşünü engellediğini belirtti. Ve Trump, Nevada'nın sahte oyların bataklığına dönüştüğünü söyledi. Şimdi haberler.
Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi bugün online düzenlenecek. İSNA'nın bildirdiğine göre Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nin 20. oturumu İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımı ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde online olarak düzenlenecek. Oturumda bölgesel ve uluslararası alanda en önemli siyasi, ekonomik ve güvenlik konuları hakkında üye ülkeler, cumhurbaşkanları fikir teatisinde bulunacaklar. Bu arada İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, son 7 ayda İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle ticaret hacminin 15 milyar 154 milyon 777 bin 624 dolar değerinde 30 milyon 356 bin 787 ton ürün olduğunu belirtti. Latifi ayrıca İran dış ticaret hacminin en çok Çin ile en az 9 milyar 545 milyon 599.065 dolar değerinde 17 milyon 834.121 ton ile gerçekleştiğini söyledi. İran Gümrük Kurumu Sözcüsü son 7 ayda Şanghay İşbirliği Örgütü'nü 10 üye ülkesine ürünler ihraç edildiğini, bunun ise 8 milyar 39.894.506 dolar değerinde 24.831.383 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün akşam Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyareti eşliğinde Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Pakistanlı mevkitaşı, ordu komutanı ve başbakanı ile ikili ve bölgesel meseleler konusunda görüşeceğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Cevad Zarif söz konusu mesajda şöyle yazdı. Salı günü Pakistan'da kardeşlerim Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ordu komutanı General Bajwa ve Başbakan İmran Khan ile ikili ve bölgesel konular hakkında üst düzeyde görüşmeler gerçekleşecektir. Zarif ayrıca söz konusu görüşmelerin İslam dünyasının büyük araştırmacısı, dünyaca tanınan şair, İran ve Pakistan halklarını birbirine bağlayan Müslümanların birliğini yılmadan yaymaya çalışan İkbal Lahuri anma günü ardından gerçekleşeceğini belirtti. Zarif bugün 2 günlük ziyaret için Pakistan'a gidecek. Dışişleri Bakanı bundan önce orduca Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İkbal Lahuri anarak şöyle yazdı. Allame İkbal Lahuri İslam dünyasının büyük iftiharı ve uluslararası bir şair ve düşünürdür. Müslümanların birliği konusundaki endişeleri hali hazırda İslam dünyasının günümüzde karşı karşı olduğu sorunlardan biridir. 9 Kasım günü Pakistanlı Müslüman şair ve düşünür İkbal Lahuri'nin doğum günü olarak kendi adı ile takvime geçmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi ve ilgili kurumların sorumluları Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti şehitlerine saygıda bulundular. İran Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı kurumların yetkililerinden bazıları Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bayrağa saygı gününde düzenlenen törende Bakü Şehitler Caddesi'nde hazır bulunarak her iki ülkenin bayraklarına saygıda bulunup şehitlerin mezarına çiçek bırakıp onları saygıyla andılar. Irakçı'ya ayrıca yapılan törenin kulisinde son Karabağ Savaşı gazilerinden birisiyle tesadüfen görüşerek ona acil şifalar diledi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Karabağ münakaşası 1988 yılında başladı. Münakaşa üzerine yaşanan son çatışmalar 27 Eylül'de başlarken her iki tarafın büyük can ve mal kayıplarına sebep oldu ve sonunda bir ateşkes anlaşması imzalandı.
İran Hatemül Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutan Vekili İran hava sahasını ihlal edenleri uyardı. İran'ın bildirdiğine göre Tuğgeneral Kadir Rahimzade Karabağ münakaşası taraflarına uyarıda bulunarak hiçbir koordinasyonu yapılmadan İran İslam Cumhuriyeti hava sahasının her şekilde çiğnenmesi durumunda İran sınırlarını ihlal eden tarafa kesin karşılık verileceği uyarısına bulundu. Tuğgeneral Rahimzade Erdebil ile Parsabad ilçesi sınır bölgelerinde incelemelerde bulunarak hali hazırda İran ordusu hava savunma birlikleri ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu birimlerinin teçhizatları ile İran Silahlı Kuvvetleri'nin sınır bölgelerinde tam teyakkuzda bulunduklarını duyurdu. İran Hava Savunma Karargahı Komutan Vekili ayrıca başta Erdebil ili olmak üzere İslami İran sınır bölgelerinde kalıcı güvenlik ve huzurun sağlanması için Karabağ bölgesindeki askeri gelişmelerin 24 saat boyunca dikkatli rasat edildiğini sözlerine ekledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Dağlı Karabağ'da anlaşmaya vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin dün yaptığı açıklamada bu geceden itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anlaşma uyarınca Adam rayonunun 20 Kasım, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Ulusal sesleniş konuşmasında bugün Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa son verildi diyen İlham Aliyev, üçlü anlaşmanın sorunun çözümü konusunda son nokta olacağını belirtti. Aliyev anlaşmaya göre askeri operasyonların durduğunu, Azerbaycan ve Ermenistan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacağını belirtti. Aliyev Dağlı Karabağ'da temas hattında ve Laç'ın koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 askeriyle 90 zırhlı personel aracının konuşlanacağını belirterek, Rus barış gücünün Ermenistan ordusunun geri çekilmesine bağlı olarak bölgede yerleşeceğini bildirdi. Rus barış gücünün burada kalış süresinin 5 yıl olacağını bildiren Aliyev, taraflar 6 ay öncesinden itiraz etmezlerse sürenin 5 yıl otomatik olarak uzatılacağı bilgisini de verdi. Bu arada yerinden edilmişlerin ve mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri'nin kontrolünde Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere döneceğini aktaran Putin, esir ve cenazelerin değişiminin yapılacağını da söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da Nahçıvan sınır yakınında düşürülen bir Rus helikopterle ilgili açıklamada bulunarak, uçağın Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından düşürdüğünü kabul etti. Sputnik'in bildirdiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre 9 Kasım 2018 tarihinde saat 18.30'da Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Nahçıvan bölgesinde Rusya Federasyonu'na ait bir Mi-24 savaş helikopteri vuruldu ifadesine yer verildi. Bu bağlamda helikopterin Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırının çok yakında uçtuğunun altını çizen bakanlık, uçuşun akşam karanlık saatlerde alçak mesafede hava savunma radarlarının algılama bölgesi dışında gerçekleştiğine dikkat çekti. Daha önce Rus savaş helikopterlerinin bu bölgede görülmediği kaydedilen açıklamada, bu faktörler bağlamında ve bölgedeki gergin durum ile Ermeni tarafın olası provokasyonlara karşı hazır olma durumu karşısında nöbette olan askeri birimler tarafından hedefi imha etme kararı alındı denildi. Olayda helikopter mürettebatı 2 kişi öldü.
İran İslam Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Dairesi uluslararası yetkili bürolarda 133 icadın kayıtlara geçtiğini duyurdu. İslam'ın bildirdiğine göre konuyla ilgili yayımlanan raporda hali hazırda en az 1900 patent başvurusunun yapıldığı ifade edilerek, gereken incelemelerin ardından uluslararası boyutta kayıtlara alınma amacı ve desteklenmesi için 324 dosyanın yetkili yabancı bürolar tarafından onaylandığını duyurdu. Raporda ayrıca 227 dilekçenin de yetkili yabancı patent ofislerde yayımlandığı belirtildi.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden istifa talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre yapılan açıklamada Albayrak'ın istifa talebinin kabul edildiği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Bölgesel ve küresel siyasi krizleri ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretiyle ülkemiz bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, Sayın Bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye'de son 24 saatte 145 bine aşkın COVID-19 testi yapılırken 2576 kişiye hastalık tanısı konuldu. 85 kişi hayatını kaybetti. Güncel verilere göre son 24 saatte 2047 kişinin COVID-19 tedavisini tamamlamasıyla iyileşenlerin sayısı 340.286'ya yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü, Amerikalı Pfizer firmasının korona aşısı ile ilgili başarısı hakkında açıklamada bulundu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yetkili dün yaptığı açıklamada, söz konusu aşının Mart 2020'ye kadar COVID-19 hastalığı pandemisinde büyük değişiklik yaratacağını duyurdu. Rapora göre Pfizer firması tarafından üretilen aşı çok olumlu şekilde değerlendirilerek söz konusu aşının Mart 2020'ye kadar kullanılması ve en hassas hastaların tedavisinde hastalığın bulaşma sürecinde köklü değişiklikler oluşturabileceği ifade edildi.
Suriye Cumhurbaşkanı mültecilerin kendi ülkelerine geri dönmelerinin en büyük engellerinin terörizm, yaptırım ve kuşatma olduğunu söyledi. El Meyadin kanalının bildirdiğine göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad dün Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile video konferans görüşmesinde mültecilerin büyük çoğunluğunun Suriye'ye geri dönmek istediklerini fakat bu yolda terörizm, yaptırım ve kuşatmanın en büyük engel olduğunu söyledi.
Amerika Hazine Bakanlığı, Washington'un Şam yönetimine karşı hasmane tutumunun devamında yine bazı şahsiyet ve kamu kuruluşları yaptırım listesine aldı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yaptırım listesine alınan firmalar arasında Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Devlet Petrol Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtımı Enstitüsü, ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın adı yer alıyor. Amerika Hazine Bakanlığı ayrıca aralarında Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı, Suriye Siyasi Güvenlik Kurumu Genel Müdürü ve iki milletvekilini de yaptırım kararı aldı. Söz konusu kurum ve kişilere ilaveten bazı Çin, Hong Kong ve Lübnanlı firma ve kişiler de Suriye yaptırımlarını ihlal bahanesiyle yaptırım kararı alındığı belirtiliyor.
Amerika Başkanı Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Nevada eyaletinin sahte oyların bataklığına dönüştüğünü iddia etti. Donald Trump söz konusu mesajında Matt Schlapp ve Adam Laxalt'ın buldukları şeylerin açıklanması durumunda herkesin şoke olacağını yazdı. Trump'ın özel avukatı Rudy Giuliani de pazar günü yaptığı açıklamada seçimlerde hilelerin yapıldığına dair güçlü delilleri olduklarını da iddia etti.
Amerika Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verildiğini açıkladı. Trump Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'i atadığını açıkladı. Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Sayın Miller'in şu andan itibaren Savunma Bakanlığı'na vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım ifadesini kullandı. Esper gelecek hafta Avrupa'ya giderek Almanya'da bulunan Amerika askeri güçlerinin azalması hakkında görüşmelerde bulunacaktı.
Filistin Özel Teşkilatı Başbakanı uluslararası toplumdan Siyonist rejimi Filistin halkına karşı sürekli yaptığı saldırıların bedelini ödemek için baskı uygulamasını istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Iştiye dün Siyonist rejimin Filistin topraklarına sürekli saldırılarına işaretle Kudüs dahil işgal edilen Filistin topraklarında en az 750 bin Siyonist yerleşkecinin iskan ettiklerini belirtti. İştiye Kudüs işgalcisi rejimin Filistin topraklarında işgal ve sömürgeci planlarını ve binlerce Siyonist yerleşke inşaatına son vermesi gerektiğini söyledi.
Ve Nijerya halkı pazartesi günü Nijerya'nın başkenti Abuja'da gösteri düzenleyerek İslami Hareket lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılmasını istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nijerya halkı yaptıkları gösteride attıkları sloganlarla Şeyh Zakzaki ve eşinin serbest bırakılmasını istedi. Protestocular ellerinde taşıdıkları poster ve pankartlarla Şeyh Zakzaki'ye desteklerini ilan ettiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Afganistan barış sürecine desteğine vurgusu ile ilgili. Afganistan yıllardır kan, savaş ve terörizmden büyük çileler çekmektedir. Ancak burada sorulması gereken asıl soru Afganistan'a yardım biçimi ve komşu ülkelerin bu yoldaki rolüdür. Aslında Afganistan'a yardım yapılmadan önce bu ülkenin sorunlarının kökleri ve nedenlerini inmek ve bu sorunlara çare bulmak gerekiyor. Bu hususta iki önemli ve stratejik mesele söz konusudur. İlk husus, barış için diyalog yaklaşımı çerçevesinde savaş ve çatışmaların durdurulması yönünde çaba göstermektir. İkinci mesele ise Afganistan halkı ve ekonomisine yardımların devam etmesi ve sürekli olarak yapılmasıdır. Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, pazar günü Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons ile Tahran görüşmesinde Afganistan halkı için oluşan sorunların Amerika hükümetinin bu ülkede tek taraflı siyasetleri ve yaklaşımları sonucu olduğunu belirtti. Irakçı, Afganistan halkının son 20 yılda özellikle de anayasa ve demokratik yapıları sağlama yönündeki başarılarına değinerek etnik, dini ve kadın hakların tanınması hususlarının da barış müzakereleri sürecinde dikkate alınmasına vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nın Afganistan özel temsilcisi Muhammed İbrahim Taherian Fard de pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan özel temsilcisi ile görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'ın barış ve güvenliğini kendi güvenliği gördüğünü işaretle şöyle dedi. İran, Afganistan'daki barış sürecini Afganların hakimiyeti ve eksenliği etrafında desteklemektedir. Tahran, Afganistan barış müzakerelerini desteklemesinin yanı sıra Afganistan'daki altyapı, iletişim ve ticari alt zeminlerin hazırlanması projelerinde de büyük katkıda bulunarak bu bağlamda bazı projeleri de hayata geçirmiştir. İran, Afganistan'ın geçinmesi ve ekonomisine yardım etmek amacıyla bu ülkenin İran'ın güneyinden açık sulara ve Hindistan'a erişimi amacıyla kolaylıklar ve krediler sağlamıştır. Haf-Herat demiryolu hattının gelecek günlerde açılışının yapılması ve böylece İran-Afganistan demiryolu ağlarının birbirine bağlanması, iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliklerinin güçlendirilmesinde stratejik bir öneme sahiptir. İran ayrıca doğalgaz ve petrokimyasal, ayrıca petrol boru hatlarını Afganistan'a bağlayarak bu ülke halkının enerjiden yararlanmasına imkan sağlamak istiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Tahran ile müzakere sürecinde Afganistan altyapısının geliştirilmesi yönündeki ekonomik projelerin uygulanmasının önemine vurgu yaparak bu gibi işbirliklerin artırılması zaruretini de tekrarladı. Uluslararası meseleler uzmanı Nozer Şefii, İran'ın Afganistan müzakereleri sürecindeki rolü ile ilgili şöyle dedi. İran'ın Afganistan'a bakışı gelişmeye dayalıdır. Bu gelişme birkaç boyuta sahiptir. Bir boyutu Afganistan'daki siyasi ve güvenlik istikrarına yardım etmek, diğeri de Afganistan'ın ekonomik kalkınması ve büyümesine yardımcı olmak. Bu yaklaşım İran'ın komşuları ile ilişkilerindeki siyasetinin sürdürülebilir barış, huzur ve ekonomik gelişmeye dayalı olduğunu gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in pazar günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajı da bu hususu hatırlatmaktadır. Zarif yayımladığı bu tweetinde İran'ın herkesi diyaloğa çağırdığına değinerek, "Diyaloglar, ihtilaflar ve gerilime son verilmesinin tek yoludur" şeklinde yazdı. Muhammed Cevaz Zarif'in Donald Trump'ın Amerika başkanlık seçimlerindeki yenilgisini işaretle de "Trump gitti, biz ve komşularımız kaldık" tweetini de bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Şuşa kentinin geri alınması ve son sağlanan anlaşma konusu etrafında. ...28 yıl aradan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal edilen topraklarında bulunan stratejik Şuşa kenti Rusya aracılığıyla sağlanan son anlaşmadan hemen önce bir kez daha bu Müslüman ülkenin askeri ordusunun kontrolüne geçti. Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu değerli bir girişimde Şuşa kentinin geri alınmasının ilk gününde bu stratejik kentin camilerinin hoparlörlerinden ezan yayımladı. Ermenistan ordusuna birçok kayıplar verilerek geri alınan stratejik Şuşa kenti 1992 yılında hiçbir direniş gösterilmeksizin Ermenistan ordusu ve milis güçleri tarafından işgale uğradı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yabancılara bağlı akımlarca Şuşa kentinin Ermenistan tarafından işgal edilmesinde İran'ın yardımına dair karalama kampanyalarına rağmen yapılan bazı ifşaatlar bu gibi yalan iddiaları çürüttü. Örneğin 20 yıl sessizliğin ardından Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ'a bağlı Şuşa kentini işgallerinin 25. yıl dönümüyle eş zamanlı olarak Strateg internet sitesi beklenmedik bir girişimde 12 Mayıs 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet televizyon kanalı AZ TV'den naklen yayımlanan Azerbaycan Cumhuriyeti dönem Cumhurbaşkanı vekili Yakup Memedov'un konuşmasının metnini yayımladı. Yakup Memedov'un yaptığı konuşmada dönemin satılmış yetkilileri ve elçi bey liderliğinde Halk Cephesi Partisi'ne bağlı politikacıların rolünü ifşa ederken şöyle dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçlerinin Şuşa kentinde hiçbir direniş göstermeksizin kenti kolayca terk ederek Ermenilere teslim etmesi sadece benim aleyhime, Azerbaycan Cumhuriyeti liderliği aleyhine değil, ülkenin hamasi tarihi aleyhine ve Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkı aleyhine ve ülkenin bugünü ve geleceği aleyhine ihanet, rezalet ve büyük bir satılmışlıktır. Konuda söyleyebileceğiniz her terim geçerlidir. Ermenistan eski Cumhurbaşkanı ve eski Başbakanı Serj Sarkisyan ise geçen yıl Şubat ayında Şuşa kentinin işgali konusunda yaptığı açıklamada Şuşa kentini Azerbaycan Cumhuriyeti içindeki istikrarsızlık sayesinde ele geçirdik ve bu başarı bizim Karabağ Savaşı'ndaki zaferimizi sağladı. Şuşa'da yenilgi Ermenistan'ın tamamen Azerbaycan Cumhuriyeti'ne mağlubiyetine sebep olabilirdi dedi. Tüm bu açıklamalar stratejik Şuşa kentinin Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Partisi liderlerinin ihanetinin ardından ve hiçbir direniş olmadan Ermenilere adeta sunulduğunu gösteriyor. Üstelik bu sayede Ermenistan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer topraklarını da ele geçirebilmişti. Şuşa kentinin geri alınmasına rağmen Erivan hala kentin etrafında çatışmaların devam ettiğini ve İlham Aliyev'in kentin işgalden kurtuluşunu ilan etmekte aceleci davrandığını söyledi. İlham Aliyev 8 Kasım günü Karabağ'da Şuşa kentinin Ermeni işgalinden kurtuluşu nedeniyle ülkenin Müslüman halkına mesajında bu kentin ülkesinin tarihindeki özel konumuna işaretle Ermeni güçler bizim camiler ve tarihi anılarımızı tahrip ederek onlara saygısızlıkta bulundular fakat biz Şuşa'ya geri döndük ve tüm camiler ve tarihi anılarımızı onaracağız dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının işgalden kurtarılmasına rağmen Karabağ bölgesinde terörist ve tekfirci silahlı güçlerinin konuşlanmasıyla yeni bir sorun bölgemize dehşet ve korku ortamını oluşturmaya başladı. Azeri askeri güçlerinin yeni zaferiyle birlikte gelecek günlerde Bakü ve Erivan liderlerinin müzakereyi bitirmeleri beklendi. Nitekim böyle de oldu. Bakü ve Erivan'ın karşılıklı anlaşması bir yana, iki ülkenin bölgeden silahlı tekfirci ve terörist güçlerin çıkarılması konusunu müzakere metnine almaları beklenebilir. Terörist akımlara bağlı silahlı güçlerin varlığı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkını üzmeye ilaveten bölge halkları ve milletlerini sonuçları telafi edilemeyecek yeni güvensizlikler de yaratabilir. Değerli dinleyiciler, burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, sabah yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Aban 1399, Hicri Kameri 24 Rebiülevvel 1442 ve 10 Kasım 2020 Salı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Aban 1365'te İranlı önde gelen mücadeleci fakih Seyyid Ebul Fazl Hosru Şahi vefat etti. ...131 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Aban 1268'de İranlı ünlü fakih ve araştırmacı ve muhaddis Molla Ahmed Huini Kazvini 68 yaşında Hakk'a kavuştu. İran'ın Kazvin kentinde ilk eğitimini bitirdikten sonra İsfahan'a giden Molla Ahmed Huini Kazvini, İsfahan'daki alimlerin derslerinden feyizler aldı ve yüksek eğitimini sürdürmek için Irak'a gitti ve orada yıllarca ikamet etti. Molla Ahmed Huini Kazvin kentinde kaldıktan sonra çeşitli din dersleri vermenin yanı sıra fitva yayınlama işleriyle uğraştı. ...39 yıl önce bugün 10 Kasım 1981'de Saddam'ın İran'a dayattığı 8 yıllık zorunlu savaş sırasında Fransa ile Irak arasında 1 milyar dolarlık askeri anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Saddam rejimi ile Fransa hükümeti arasında Basra rejimin İran'a saldırısı sırasında imzalanan anlaşmalardan biriydi. Fransa hükümeti savaşın başından beri mütecaviz rejimi yoğun bir şekilde destekledi ve Fransa Rusya'dan sonra Irak'a silah satan ikinci ülke konuma geldi. Bu savaş teçhizatları, çok ileri teknolojiye sahip olan savaş uçakları, füze, tank, top ve diğer savaş malzemeleri kapsamaktaydı. Fransa kimyasal silahlar üretmek için Saddam'a yoğun destek sağladı. Fransa hükümeti Irak'ın İran'a dayattığı 8 yıllık savaş döneminde Irak devrik diktatörü Saddam'a 5 milyar dolar kredi ödedi. Ancak İran'a olan 1 milyar dolar borcunu ödemekten kaçındı. ...45 yıl önce bugün 10 Kasım 1975'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu 3379 sayılı kararname ile Siyonizmin ırkçılık ile eşdeğer olduğunu ilan etti. Bu bildirinin kabul edilmesi Siyonist İsrail rejiminin konumuna büyük darbe indirmenin yanı sıra bu rejimin mahiyetini de ifşa etti. Birleşmiş Milletler'in adı geçen kararnamesi aslında soykırımcı rejim İsrail ve onun asıl hamisi olan Amerika'nın öfkesine neden oldu. Siyonizmin 19. yüzyılda ortaya çıkmasına neden olan düşünce, hiç kuşkusuz Yahudi dininin gerçek talimlerinin aksine bu dine mensup olanların diğer mezheplere göre kendilerini daha üstün görüyorlar. Halbuki Yahudiler aslında tek bir ırktan değiller ve onların diğer dinler ve milletlere göre daha üstün görmelerine gerektirmiyor. İşte sözü edilen ırkçılığa dayalı düşünceye göre Siyonistler Filistinlerin ırkçı olduklarını düşünüyor ve onları kendi ev barklarından mahrum bıraktılar ve bu mazlum halkı sindirdiler. Kasım dünyada barış ve kalkınma yolunda bilim günüdür. 2001'den itibaren 10 Kasım günü dünyada barış ve kalkınma yolunda bilim günü olarak anılmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İstifa paylaşımı sonrası döviz düştü, TL değer kazandı.
Yeni Asya.
Babacan, sorumluluktan kaçamazsınız.
Milli Gazete.
İstifa ve sessizlik.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 8 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde İzmir trajedisi daha önce hazırlandı ve sahneye konuldu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İzmir'e 70 kilometre kadar uzaktan vuran deprem, Bayraklı ilçesinde büyük hasarlara yol açınca Cumhurbaşkanı TOKİ devreye sokarak yıkılan binaları yapacağız dedi. Hemen bina yapmak devreye girdi. Erdoğan ülkemizin baş inşaatçısı. Oysa Bayraklı'nın çok yönlü bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Yeni binalara değil. Barış Atay'dan AK Partilileri çılgına çeviren konuşma. Gideceksiniz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir de televizyonlarda jeologlardan çok inşaatçıların, yanlışların, hataların ve kötü zeminlerin tartışılması gerekir. Çünkü fay öldürmüyor. İnsanlarımızı hırsızlık, yanlışlık, kötü bina, kötü malzeme, eksik ilgi, namussuzluklar, vurdum duymazlıklar ve tabii ki insanlarımızın umursamazlıkları öldürüyor. Sonra gelsin büyük kayıplar, insani trajediler, sel gibi gözyaşları. Bu nedenle asıl şimdi deprem etkilerinin bu açılardan tartışılması gerekiyor. Önümde iki üniversitenin İzmir depremini inceleyen raporları duruyor. Rektörlüğü görevlendirilmesiyle Profesör Ali Deniz ve arkadaşlarınca hazırlanan İTÜ raporunda Bayraklı ve diğer bazı bölgelerin çökel özelliklerinin deprem ivmelerini büyüttüğü ve depremin yıkım özelliklerini arttırdığı belirtilirken, ovanın anlaşılan bu büyütme özelliğinin daha yakın faylarda oluşacak benzer bir depremde beklenmeyen sonuçları olacağı açıktır deniyor. Daha yakın faylardan kasıt da İzmir içinden geçen ve çevresindeki fayların kırılması durumunda yaratacağı ağır tahribat. Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin raporunda ise deprem hasar bölgesinde kil ile şilt ve kumdan oluşan yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu, kalınlığı 80-100 metreye ulaşan alüvyon tabakalarının hakim olduğu vurgulanıyor. Yani binalar böyle bir zemin üzerinde normal zeminmiş gibi inşa ediliyor. Deprem dalgaları bu zemin içinde yıkıcı etkisi artarak binaları vuruyor. Bu durum betonarme hataları ile birleştiğinde hasar kaçınılmaz oluyor. Rapor diyor ki aşırı güvenli yapılar dışında az katlı ve orta yükseklikteki yapılar ile zamanla kat ilavesi görmüş yapılar en riskli yapı grubu. Konut olarak inşa edilmiş bir yapının kontrolsüz bir biçimde okul, dershane, yurt, hastane ve benzeri amaçlı kullanımı da yapıyı dayanıksız kılmakta. Binalarda yapılan kontrolsüz tadilatlar en önemli müdahale türü ve genelde kat, katlar eklenmesi biçiminde yapılmakta. Mevcut yapı stokunun önemli bir bölümünde gerekli önlemler alınmadan 1 ila 3 kata ulaşan kat eklemeleri görülmekte. Önceki imar afları genelde bu şekilde sonuçlanmıştır. Bakın, yüksek yeraltı su seviyesinden dolayı bölgedeki binaların hiçbirisinde bodrum inşa edilmemiş, hepsi yüzeysel temeller üzerine doğrudan oturtulmuş. Binalarda tam anlamıyla deprem yer hareketiyle birlikte doğal salınma geçmeden, gevşek zeminden dolayı eğilme ve salınım hareketinden çok tabandan yüksek kesme kuvvetleri nedeniyle hasar oluşmuştur.
Taha Akyol, 8 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Merkez Bankası ve Milli İrade başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası tarihimizde 2001 yılından bu yana en çok başkan değişen dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönemidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminden önce Merkez Bankası başkanları 5 yıllık görev süreleri tamamlandıktan sonra değişir veya devam ederlerdi. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde ise önce Murat Çetinkaya görevden alındı. 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü kamuya açıklandı. Görevden alma gerekçesi laf dinlemiyor olmasaydı. Yerine kurum içinden Murat Uysal atanmıştı. Uysal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısıydı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2020 yılı 7 Kasım Cumartesi günü kamuoyu, bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın daha azledilmesini öğrendi. Murat Uysal alınmış, yerine Naci Ağbal getirilmişti. Ağbal'ın iyi bir maliyeci olduğu biliniyor ama Merkez Bankası içinden gelmiyor. Bu işlerin cumartesi açıklanmasının sebebi piyasaların dalgalanmasından endişe edilmesidir. Reis yaptıysa iyidir ya da kötüdür demeden meseleye sistem açısından bakmalıyız. Bilimsel tespittir. Bütün kötülüklerin anası olan enflasyonu önlemek için merkez bankalarının bağımsız olması lazımdır. İktisat biliminde enflasyonu önlemek için gerektiğinde faizi yükseltip milli paranın ve tasarrufun değerini arttırırsınız. Gerektiğinde durgunluğu aşmak için faizi aşağı çekip genişlemeyi yoluna gidersiniz. Politikacı ise öncelikle seçimlere bakar. Sürekli düşük faizle piyasaya para sürmek ister. Çok özetle yaklaşan seçimi kazanmak için politikacı piyasaya düşük faizli para sürmek ister ama bu enflasyonu körükleyeceği için Merkez Bankası iktidar partisine değil iktisadi istikrara hizmet etmelidir. Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı Ecevit hükümeti dönemindeki Kemal Derviş reformlarıyla 2001 yılında gerçekleşmişti. Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankacılığında 10 yıllık tecrübeye sahip olacaktı. Bakanlar Kurulu tarafından 5 yıl süreyle atanacaktı. Başkan Yardımcısı yine banka içinden onun teklifiyle atanacaktı. Teknik ayrıntılara girmiyorum. 9 Temmuz 2018 tarihli kanun hükmündeki kararname ile bu şartlar kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemi gereği atama yetkisi tek başına Cumhurbaşkanı'na verildi. Meclise denetim yetkisi bile tanınmadı. Görev süreleri 5 yıldan 4 yıla indirildi. Mesleki bankacılık tecrübesi şartları yumuşatıldı. Daha önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanları ağır hastalık ve suç gibi haller dışında görevden alınamazdı. Bağımsızlığın en önemli teminatı buydu. Fakat 2 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılan kanun hükmündeki kararname ile yüksek kamu görevlilerini azletmek için Cumhurbaşkanı'na şu yetki verildi. Kurumsal hedeflere ulaşılmaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilirler. Kurumlar bağımsız olarak kendi hedeflerini belirleyebiliyor ve bunun araçlarını bağımsız olarak kendisi kullanabiliyorsa bu hedeflere ulaşamamak azil için doğru bir sebep olur.
Mehmet Kara 8 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde deprem gerçeğini unutmadan başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her depremin ardından müteahhitlerin kusurlarını, binaların çürüklüğünü konuşur, bundan sonra alınacak tedbirleri tartışırız ama bir müddet sonra hepsini unuturuz gider. Koronavirüs salgınının büyük şehirlerde pik yaptığı bir dönemde İzmir'de yaşanan büyük depremde 114 vatandaşımızın vefat etmesi, binlerce kişinin yaralanmasından sonra da hep aynı konuları konuştuk. İşin sıcaklığı geçtiğinde maalesef yine bundan sonra alınacak tedbirler unutulup gidecek ta ki yeni bir depreme kadar. Oysa Japonya örneğinde olduğu gibi depremle yaşamayı öğrenen ülkelerde alınan tedbirleri yerinde inceleyip ona göre binaların yapılması o kadar zor mu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Meclise 2003-2020 arasında deprem konulu verilen 58 araştırma önergesinden 48'i işlem görmezken 36'sının ise reddedilmesi meseleyi bakışımızı da net bir şekilde ortaya koyuyor. Henüz görüşülmeyen ve sırasını bekleyen önergeler arasında İzmir ve çevresindeki tektonik hareketliliğin incelenmesine ilişkin önergenin bulunduğunun ortaya çıkması, bundan sonra deprem gerçeğinin de göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılıyor. Büyük İzmir depreminin enkazları kalkmadan mecliste grubu bulunan bütün partilerin desteklediği depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir komisyon kuruldu, üyeleri de belirlendi. Bu komisyonun gereği gibi çalışıp bütün gereklilikleri, yapılması gerekenleri ortaya koyması büyük önem arz ediyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü.
...15 Ekim-3 Kasım 2001 tarihleri arasında düzenlenen 31. UNESCO Genel Konferansı'nın 20. maddesi 10 Kasım'ın Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü olarak anılması kararı vermiştir. 2001'den bu yana 10 Kasım dünyanın birçok yerinde bilim günü olarak kutlanıyor.
Biz de bu çerçevede sizlere özel bir program hazırladık.
Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü adlandırılmasından güdülen amaç, bilimin toplumların barışı ve sürekli gelişmedeki rolü hakkındaki farkındalığın artırılması, bilimsel vurgular ve keşifler alanında ulusal ve küresel kenetlenmenin artması, bilimden toplumların yararı doğrultusunda yararlanması çerçevesindeki ulusal ve uluslararası taahhütlerin yenilenmesi ve bilimin önündeki sorunların çözülmesi için ortak yolların bulunmasıdır.
Günümüzde birçok ülke UNESCO'nun 10 Kasım gününü Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü olarak adlandırmasını memnuniyetle karşılamış ve bu özel günü takvimine almıştır. Her yıl bu günü farklı şekillerde ve farklı etkinliklerle kutlamıştır. Bugün de 10 Kasım günü. Biz de sohbetimizin devamında bugünü özel bir program hazırladık.
Bilimi aynı konu etrafında tutarlı ve sistematik bilgilerin toplamı olarak tanımlanmışlardır. Başka bir ifadeyle bilim, bilim insanlarının belli bir konu etrafında veya bir hedefin gerçekleşmesi doğrultusunda elde ettikleri ve topladıkları bilgileri bu araştırmaların ve incelemelerin sonuçlarına verilen isimdir. Ancak günümüzde vurgu yapılan hususlardan biri de bilimin sürdürülebilir kalkınma ve barışın hizmetinde olmasıdır.
Sürdürülebilir kalkınma, yerkürenin biyofizik sınırları ve kısıtlamaları içerisinde anlam kazanıp, yenilebilir kaynakların korunması sayesinde insanlar için istenen geleceği gerçekleştirebilecek bir durumdur. Başka bir ifadeyle sürdürülebilir kalkınma ve gelişme sağlanırsa, o zaman ihtiyaçların giderilmesi ve kaynakların kullanılması, hayati sistemlerin ve düzenlerin istikrarı, güzelliği, bütünlüğü bozmaz ve gelecek nesillerin de hayatını tehlikeye sokmaz. Günümüzde milletlerin bilim ve bilimsel sermayeyi çevresel hedefler uğrunda çalıştırması ve kullanması da bu yüzden önem taşıyor.
Bu yüzden bilimsel gelişme tek elden kullanılacak bir şey değildir. Bilim birikiyor ve bu birikimi özelliği de bilimin herkese ait olduğunu gösteriyor. Nesillerin birikimi sonucu elde edilen bu bilim, sürdürülebilir barış ve kalkınmayı beraberinde getirip gelecek kuşaklar için daha iyi bir dünya ortaya çıkarabilir. Gezegenimiz iklim değişiklikleri, çevresel ve biyoçeşitliliğini kaybetme ve doğal afetler gibi sorunlar ile karşı karşıya kaldığından dolayı şimdi bilimin gelişmesi her zamandan daha önemlidir. Bu sorunların ise küresel mahiyet taşıdıkları ortadadır ve küresel bir tepkiyi gerektiriyor. Bu kapsamlı ve küresel yaklaşım sürdürülebilir, kalkınma ve planlamada özel bir yere sahiptir. Bu yüzden bilimin gelişmesi tek elden elde edilebilecek bir şey değildir. Bilimin birikme özelliği gereği bilim tüm insanlara aittir. Bilim sayesinde sürdürülebilir barış ve kalkınma sağlanıp gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek söz konusu olabilir.
Gerçekte bilim yeni milenyum insanı için çok etkin bir araç olsa da hala birçok ülkede bilimsel düşünme diye bir kavram pratikte görülmüyor. Birçok insan ve yetkili bile bilimi lüks bir araç ve ürün olarak görüyor. Bilime saygı duymayanlara rağmen bilimin özünde habersiz olup bilim metotlarına uymaktan sakınıyorlar. Onlar bilimi isteseler de onu elde etme yöntemleri ve metotlarına bağlı değiller. Bunun farkında olmadıkları için de toplumlarında bilimsel düşünmeyi yaymaya da çalışmıyorlar. Bu kesim toplumları ve dünya ile ilişkilerini de bilim ve bilimsel yönteme uygun bir şekilde düzenlemiyorlar.
Böyle bir düşüncenin açık bir örneği de Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tavırlarında görülmektedir. Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde yaptıkları onun bilime inanmadığını gösteriyor. Trump, çevresel kurallar ve kamu sağlığı ilkelerini tamamen değiştirmiş ve bilimsel kurum ve kuruluşları zayıflatmıştır. Onun kararlarının dünyaya verdiği zararlar kalıcı olarak devam edebilir. Amerika Başkanı ve kabin üyeleri Amerika'nın sera gazları üretiminin azaltılması programlarını durdurmuş ve bilimin Amerika Çevreyi Koruma Örgütü'ndeki rolünü de yok etmiştir.
Siyasi uzmanlar ise birçok devlet organında Trump'ın saptırmaları ve kanıtları yok etmesi ve değiştirmesiyle bilimin sorgulanmaya başlandığını düşünüyor. George Bush döneminde Amerika Çevreyi Koruma Örgütü Başkanı Christine Todd Whitman bu hususta şöyle diyor: "Ben hiçbir zaman çevre ve bilime karşı böylesi koordineli bir savaş görmedim."
Aslında Trump başkan olmadan önce bilime saldırmayı başlatmıştı. Trump 2016 Amerikan başkanlık seçimleri kampanyasında yerkürenin ısınması ile hile olarak değerlendirilip Amerika'yı 2015'te 190 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan çıkaracağı vaadinde bulundu. Beyaz Saray'a yerleştikten 5 ay sonra ise Trump bu girişimini gerçekleştirdi. Vermont eyaletinin senatörü Bernie Sanders bu hususta şöyle bir tweet paylaştı: "Öyle bir başkanımız var ki bilime inanmıyor. İster iklim değişikliği olsun, ister koronavirüs pandemisi. İşte durum inanılmaz derecede tehlikeli boyutta."
Amerika Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs pandemisinin yayılmasına paralel olarak başvurduğu yöntemlerde hastalığın şiddetlenmesine yardımcı olmuş ve 200 bini aşkın kişiyi ölüme sürüklemiştir. Trump'ın COVID-19 hususundaki bilimsellikten uzak önerileri özellikle de doktorların tepkisine neden oldu. Bu çerçevede akciğer uzmanı ve Amerika kamu sağlığı siyasetleri uzmanı Vin Gopta, Amerika Başkanı Trump'ın açıklamalarını kötü hijyen mesajları olarak değerlendirdi. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Amerika Başkanı'nın koronavirüs ile mücadele siyasetlerini eleştirerek onu bilim düşmanlığı yapmakla suçladı.
Uzmanlara göre Trump koronavirüs pandemisine uygun şekilde tepki gösterseydi birçok insanın hayatını kurtarabilirdi. Beyaz Saray'da koronavirüs özel grubu üyesi Olivia Troy bile bu hususu itiraf etmiştir. Troy mevcut yılın Eylül ayında Trump'ın defalarca koronavirüs ve insanların hayatının kurtarılması sürecini saptırdığını ve hep siyasi kampanyalarına odaklandığını ifşa etti.
Trump tam da dünyanın COVID-19 pandemisiyle zor bir savaş verdiği sırada bu girişimlerde bulunmuştur. UNESCO ile Birleşmiş Milletler'in bir kolu ve bilimin kurucusu olarak bu süreçte bilimi güçlendirmeye ve uluslararası bilimsel işbirlikleri arttırmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda UNESCO 2020 Dünya Bilim Günü'nün sloganını "Toplum ile ve toplum için bilim" olarak seçmiştir. Bilimsel açıdan UNESCO'nun COVID-19'a cevabı 3 temele dayalıdır: uluslararası bilimsel işbirliklerin artırılması, suya erişimin güvence altına alınması ve çevrenin desteklenmesi ve çevre araştırmalarının yapılması.
Barış ve kalkınma için Dünya Bilim Günü'nün özellikle de sene içerisinde koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü sırada önemli hedeflerinden biri bilimsel görüşlerin paylaşılması, bilime dayanarak toplumların yeniden ayağa kaldırılması ve sorunların bilimsel yöntemler ile çözülmesidir. Bilimin kilit özelliklerinden biri katılım ve paylaşımdır. Öyle ki birkaç disiplinin ortak çalışması yeni bir bilimin ortaya çıkmasına da yol açar. Başka bir ifade ile gelişme hangi bilimsel alanda olursa olsun tekelci olarak görünmemelidir. Öyle olmalıdır ki tüm milletler ondan yararlansın. Dünyada barışın sağlanması bu adaletin de sağlanmasına bağlıdır.
Bazı bilim insanları Amerika devletindeki konumlarından dolayı teknolojiyi iktidarın kölesi olarak görüyorlar. Ancak unutulmamalıdır ki hür ve özgürce gelişen bir bilim, dünyanın barış ve huzurunun işine yarar. Böyle bir bilim, adaletsizlikler ve siyasi uyuşmazlıkları önler. Bilim yağmur gibidir. Çünkü seçici davranmayıp toplumun tüm insanlarını etkiler. Bu etkiler de dünyayı yaşamak için daha uygun hale getirir.
Muhterem dinleyiciler, barış ve kalkınma için Dünya Bilim Günü dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizin de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İnsan hakları çelişkiler kıskacında.
Değerli dinleyiciler, Batı'nın İran gibi bağımsız ülkelere yönelik temelsiz raporlar etrafında insan hakları ile ilgili iddiaları artık tekrarlanan bir konu haline gelmiştir.
Son günlerde bu alanda yayınlanan son raporlarda siyasi baskı etkinliği açıkça görülmektedir. Sizleri bu konuda hazırladığımız özel sohbeti dinlemeye davet ediyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Kurumu İnsan Hakları Komitesi Sekreteri ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Bakri Keni, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Raportörü'nün İran'da insan hakları durumu ile ilgili en son raporunu reddederek söz konusu raporların genelde terörist gruplar ve İran İslam Cumhuriyeti'ne düşman olan ülkelere bağlı gruplar tarafından ileri sürülen iddialar, suçlamalar ve yanlış bilgiler üzerine hazırlandığını belirtti.
Bu konu insan hakları meselesine yönelik görüşlerde çelişkilerin yaşanması ve sonuçta insan hakları raporlarına güvensizliğe sebep olmuştur. Bu süreç pratikte insan hakları kurumlarını gerçek konumlarından uzaklaştırmıştır. Sosyal adalet ve barış aktivisti ve araştırmacı Robert Fantina, Batı'nın insan hakları konusundaki çelişkileri ve siyasileşmesi konusunda şöyle diyor. İnsan haklarından söz edilince ilk önce nasıl bir anlam taşıdığını görmek gerekiyor. İnsan hakları evrensel bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihinde Paris oturumunda Amerika'nın da aralarında olduğu 48 ülke tarafından onaylandı. Bu bildirgede insan hakları ilkeleri detaylarına kadar belirlenmiş ve uluslararası düzeyde desteklenmesi gerekiyor. Fakat Amerika, batılı ülkeler tarafından onaylanan bu bildirgeye uygun olarak davranmıyor.
Maalesef Amerika ve aralarında Fransa, İngiltere ve Kanada gibi kendilerini dünyada insan hakları savunucusu olarak tanıtan, fakat Amerika siyasetlerine paralel olarak davranan bazı ülkeler bu konuda ayrımcı ve insaftan uzak tutum izliyorlar. İnsan hakları, her insanın çeşitli açılardan yararlanması ve sahip olması gereken hukukun bir parçası olması gerekirken, eşitlik, özgürlük ve adalet bu bağlamdaki kriterlerden bazılarıdır. Bu yüzden insan haklarına kişisel görüşler ve tek yanlı olarak bir topluma dayatılmayacaktır. Her kültür ve ekol ise kendi öğretileri, kültürel ve sosyal yapısına ve din ve mezhebine uygun olarak insan haklarını tanımlıyor.
Hali hazırda insan hakları temeli 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir bildiri şeklinde onaylanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'dir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin birinci maddesinde insan hakları temelini oluşturan üç ana ilkeye, yani eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkelerine değinilmiştir. Fakat bu ilkeler bizzat insan hakları bildirgesinin kurucuları tarafından ayaklar altına alınıyor. Bu meselenin sebebini insan haklarını bir araç olarak kullanılmasında aramak gerekiyor.
Hiç şüphesiz insan hakları konusuna yaklaşım her türlü siyasi görüşten uzak olarak, insan haklarına da her türlü ırk, din ve milliyetten uzak şekilde olması gerekir. İnsan hakları evrensel bildirgesi fakat pratikte diğer milletlere kendi görüşlerini dayatma aracına dönüşmüştür ve Batı işte bu yoldan kendi kültür ve normlarını diğer ülkelere sulta kurmak için kullanıyor. Bu süreç ise ilahi emirlere inanan toplumlarda ahlaki ve dini inançlar ayrıca kültürel değerlerdeki farklılıklara rağmen insan haklarına kriterlerinin tek yönlü olması anlamına geliyor.
Batı tarafından insan hakları kavramlarının diğer toplumlara tek yanlı olarak dayatılması, insan haklarına değersel bakış açısı ile maddi bakış açısı arasında temel farklılıkların göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Örneğin insan hakları evrensel bildirgesinde dikkate alınmayan sömürgeciliğin yasaklanması ve onunla mücadele hakkı ya da insan hayatına saldırıya karşı mücadele hakkı veya ahlaki yolsuzluklardan uzak temiz bir ortamda yaşam hakkı ve dini inanç güvenliğine sahip olma hakkı gibi insan hayatıyla ilgili bazı haklara değinilebilir. Fakat İslami insan hakları bildirgesinde bu önemli konular dikkate alınarak açıkça belirtilmiştir.
İnsan hakları İslami bildirgesi, insan haklarının İslam şeriatına göre insanın zati değerleri ve kerametinden kaynaklandığını, Allah'ın en iyi ümmet olarak bildiği İslam ümmetinin evrensel risalet ve görevi olduğunu belirtiyor. Gerçi insan toplumu maddi ilimlerde birçok alanda ilerlemeler kaydetmiştir fakat kendi uygarlığı ve haklarını desteklemek için iman ve maneviyata kesinlikle ihtiyacı olduğu inkar edilemez.
Bu farklılıklar insan hakları konusunun Batı'nın çelişkili girişimleriyle bir nevi ikilem ve çelişkiye saplanmış olduğu ve bazı siyasi yaklaşımların insan hakları kurumlarının gerçek anlamda kendi çalışma misyonlarından uzaklaştığını gösteriyor. Birleşmiş Milletler üye ülkelerinde insan hakları bildirgesi maddelerinin gerçekleşmesini denetlemekle görevli olan İnsan Hakları Konseyi de bu önemli sorun ile karşı karşıya bulunuyor.
Amerika ve batılı ülkeler ile ortak çıkarlar olması nedeniyle bölgedeki çocuk katili rejimlere dokunulmazlığına karşı bağımsız milletlere yönelik insan hakları raporlarında çelişkili standartlarının uygulanması ve seçici yaklaşım bu ikilemin ürünü olmasına ilaveten uluslararası insan hakları kurumları ve teşkilatların konumunun zayıflaması ve alçalmasına sebep olmuştur.
Birleşmiş Milletler'de İran İslam Cumhuriyeti Temsilci Yardımcısı ve Elçisi İshak Ali Habib bu konuda şöyle diyor. Demokrasi ve insan haklarının en büyük düşmanları onları kendi dış siyasetinde sömürgeci çıkarlarına karşı olan diğer milletler ve yasal hükümetlere karşı bir araç olarak kullananlardır. Bu yüzden söz konusu güçlerde insan hakları ile ilgili konularda köklü bir tezat söz konusudur.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporlarına yönelik en temel eleştirilerden biri, siyasi baskı ve nüfuzlardan etkilenmesi ve siyasi bağnaz hedeflere yönelik insan hakları konusunda tutum sergilemesidir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran'a karşı son bildirisi bu açıdan ele alınmalıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Gareskar son raporunda İran'ı insan haklarını ihlal etmekle suçluyor. Ali Bakri Keni, insan haklarının Batı medyası tarafından bir araca dönüştüğüne işaretle, İran halkının hakları çiğnendiğinde İnsan Hakları Konseyi özel raportörü ve Birleşmiş Milletler'in bu konuda hiç konuşmadıklarını belirtiyor.
İnsan Hakları Konseyi İran ile ilgili son raporu aslında gündem saptırmak ve siyasi sahtekarlıktan başka anlamı olmayan siyasi garezlerde bulunan çürümüş iddiaların tekrarıdır. Her gün dünyanın çeşitli bölgelerinde insan haklarının açıkça ihlal edilmesiyle yaşanan kötü olaylar, siyasi hedeflerin Batı'nın insan hakları iddialarının maskesi altında gizlenmesinin sonucudur. Afganistan ve Irak'ta yaşanan savaşlar, ayrıca Filistin ve Yemen'de Amerika'nın desteklediği çocuk katili rejimlerin günlük saldırıları ve de Amerika tarafından mazlum milletlerin gördüğü zulüm, Sultan düzeni tarafından açıkça işlenen insan hakları ihlalinin en bariz örneğidir.
Aslında Amerika'nın başta Batı Asya olmak üzere çeşitli bölgelerdeki varlığının şom mirası insan haklarının açıkça ihlalinden başka bir şey değildir. İnsan haklarını savunduklarını iddia eden Amerika ve bazı Avrupalı ülkeler Saddam rejimine İran'a saldırılarında kimyasal bombalar tedarik ederek en az 100 bin insanın kimyasal saldırılar sonucu ölmesi veya yaralanmasına sebep oldu. Aynı ülkeler kendi karnelerinde 17 bin İranlı vatandaşın katili olan Münafıklar Terörist Grubu'na desteği de bulunuyorlar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Dünyada Amerika kadar insan haklarını ihlal eden başka bir hükümet yoktur. Amerika ne insan haklarına ne hürmet ne insani keramet ve insanların oylarına inanıyor. Özgürlük meselesi ve insan hakları ve benzeri konularla ilgili Amerika'nın dilinde olanlar ise özgürlüğün alaya alınması ve insan haklarının alaya alınmasıdır. Aslında Amerika ve Avrupa ülkeleri göstericileri bastırmak, siyah derilileri öldürmek, dini değerleri ve kutsallıklara hakaret etmek, Müslümanlara eziyet ederek Avrupa Birliği sınırları içinde göçmenlere baskı uygulamayı ifade özgürlüğü ve yasaları uygulama olarak telakki ederek insan haklarını savunduklarını iddia ediyorlar.
Amerika ve Avrupa İran İslam Cumhuriyeti'ni insan haklarını ihlal etmekle suçluyorlar. Halbuki İran'da kölecilik, milletleri sömürmek, yerli milletleri yok etmek gibi konular asla yaşanmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti nizamı ırkçılığa karşı yasaya dayalıdır. Uluslararası hukuk açısından İran dini ve ilahi değerleri her türlü hakaret ve saygısızlığa kınayarak reddediyor. Üstelik Birleşmiş Milletler'in itiraf ettiği üzere İran toprakları sığınmacılar için güvenli bir yer ve çeşitli dinlere inananların gelişmesi ve barış içinde yan yana yaşaması için güvenli bir yerdir. İnsan haklarını savunduğunu iddia eden ülkeler, ilahi dinler ve insan haklarına saygı maddeleri içeren İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'na bakmaya bile hazır değiller.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası uyarınca dini azınlıklar resmiyete tanınmıştır ve Hristiyanlar, Zertüşler ve Yahudiler diğer İranlıların vatandaşlık haklarına sahipler. Bu konu anayasanın 4. maddesinde önemli vurgulanmıştır. Ve buna dayanarak resmi dini azınlıklar İran İslami Şura Meclisi'nde 5 milletvekili bulunduruyor. Amerika'da üniversite dinler profesörü İsmail Faruki şöyle diyor. İslami yönetimler altında yaşayan Müslüman olmayan vatandaşlar için genel hukuk çerçevesinde kimlik değerlerini geliştirme hakkı mevcuttur. Ve Müslüman olmayan vatandaşlar da aynen bu hakları saklıdır.
İslam Cumhuriyeti nizamı kendi vatandaşlarının insan haklarını yükseltmeyi sırf ahlaki ve yasal bir sorumluluk değil, onu bu ülkenin ulusal güvenliğini bir parçası olarak bilmekle övünüyor. Tevhidi dinlerin milletvekillerini İslami Şura Meclisi'nde bulunması ve diğer milletvekilleri gibi aynı haklara sahip olması, ayrıca seçmenlerinin kiliselerde, sinagoglarda ve kendi dini mekanlarında dini törenlerini düzenleme özgürlükleri, Süryani ve yerel dillerini koruma hakları, ayrıca dini azınlıklara ihtisas verilen bütçe, İran İslam Cumhuriyeti'nin tevhidi dinler ve onlara inananların konusunda gösterdiği saygı ve yaptığı çabalarının sadece bazı örnekleridir.
İran İslam Cumhuriyeti her türlü karalama kampanyası, gerçekleri ters gösterme çalışmaları ve oluşturulan ortamlara rağmen ilerici İslami ilkeleri ve anayasası uyarınca kendi vatandaşların haklarını koruma ve geliştirme bağlamındaki yoluna devam ediyor ve bundan sonra da insan hakları değerlerini koruma yolunda adım atacaktır. İnsan haklarının ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda dini taahhütler çerçevesinde ayrıca anayasa, iç yasalar ve uluslararası anlaşmalara bağlı kalarak geliştirmek ve yükseltmek ise İran İslam Cumhuriyeti'nin kendini sorumlu bildiği daimi önceliklerindendir.
Değerli dinleyiciler, İnsan Hakları Çelişkiler Kıskacında isimli programımızı dinlediniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber özetleriyle beraberiz. İslam İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan ziyareti hedefini açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, dün akşam Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyareti eşiğinde Twitter üzerinden paylaştı. Mesajda, Pakistanlı mevkidaşı, ordu komutanı ve başbakanı ile ikili ve bölgesel meseleler konusunda görüşeceğini duyurdu. Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da anlaşmaya vardı. İran elçisi Azerbaycan Cumhuriyeti Şehitler Caddesi'ne saygıda bulundu. İran hava sahasını ihlal edenler uyarıldı. İran Hatemül Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutan Vekili İran hava sahasını ihlal edenleri uyardı. Bakü, Rus helikopteri yanlışlıkla vuruldu. İran İslam Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Dairesi uluslararası yetkili bürolarda 133 icadın kayıtlara geçtiğini duyurdu. Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi. Türkiye'de 85 kişi COVID-19'dan son 24 saatte hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ, Amerikalı Pfizer firmasının korona aşısı ile ilgili başarısı hakkında açıklamada bulundu. Trump, Nevada sahte oyların bataklığına dönüşmüştür. Beşar Esad, terörizm ve yaptırım mültecilerin geri dönüşünü engelliyor.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.